Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz program Orta Asya'yı konuşmaya başlamıştık. Malumunuz Orta Asya bizim ata toprağımız. Geçen hafta Okay Tiryakioğlu'nun da ifade ettiği gibi. Dolayısıyla Orta Asya'da gündemimizin bir yerinde yer alması gerekiyor. Sadece meseleyi bir hatırat olarak değil de aslında tarihle de bütünleştirerek konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü orada yaşanan bütün hadiselerin aslında tarihi arka planları da var. Dolayısıyla Orta Asya'daki gelişmeleri, yaşananları konuşurken bir anlamda tarihini de konuşmuş oluyoruz. Okay, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Geçtiğimiz programın sonunda Türkiye'de uzunca yıllar tartışılan, konuşulan, hatta Enver Paşalar döneminde bile, yani işte eğer Enver Paşa Kızıl Ordu'ya, Rus Kızıl Ordusu'na yenilmeseydi Türkistan'da, Kafkasya'da, muhtemelen işte Anadolu'ya gelip Anadolu'daki İstiklal Mücadelesi'nin başına geçecekti ve o kafasındaki büyük Türk birliğini, Turan birliğini gerçekleştirmeye çalışacaktı. Tabii kısmet değilmiş. Orada şehit oldu Enver Paşa. Peki şunu sormak isterim. Yani bugün hala dillendirilen Büyük Türk Birliği, Turan Birliği kavramı sizce realistik bir kavram mıdır? Yani hayata geçirilebilir mi? Pratize edilebilir mi? Neler söylersiniz abi?
Tabii bu bir ümidimiz, umudumuz İbrahim'cim, duamız. Tabii bunun gerçekleştirilebilmesi için bu Türkiye'nin bölgede, ki benim orada olduğumu 90'lı ve 2000'li yıllar boyunca İbrahim'cim, Türkiye'nin bölgede etkinliği çok azdı. Özellikle bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu ülkeler çok ağır ekonomik sıkıntılar içerisindeydiler. Rusya da o zaman hakeza öyleydi. Türkiye buraya zamanında, yani bugünkü devlet aklının nüfuzu genişletme hususunda gösterdiği dirayet ve yetenek o zaman da olsaydı İbrahim'cim, bu hedefe biz şu anda çok daha yakındık. Ama derdim kendi kendime, ya mesela bir sosyal olay oluyor, bir şey oluyor o bölgelerde. Ondan sonra Türklerin çok sıkıntıya düştüğü durumlar oluyor. Yani büyükelçiye bakıyorsun İbrahim'cim, büyükelçiler altlarında Mercedes'le bir çıkarlar şöyle bir. Ya şeyde bile, 2005 Lale Devrimi'nde bile. Ya bir o kadar özellikle başkentte yaşayan Türkler, çok ciddi yatırımları vardı İbrahim'cim. Yani başta o Pınar Otel dediğim 5 yıldızlı oteldi. Yağmalandı. Bir günde el konuldu. Türk orada büyük bir AVM'si vardı. Olduğu gibi yakıldı. Bizim orada işte mağazalarımız var, işte Bellona, bayilikler. Var ya hep bu gördüğümüz Yataş, Arçelik bayileri. Bir manzara hiç unutma. Ciguli'yi çekmiş. Ciguli dediğimiz o küçük, bizim Murat 124'lere benzer, isten belki dinleyeceğimiz onu anlamaz. Volga'ların en küçük modeli.
Bir araba markası değil
Araba
mi?
markası, evet İbrahim'ciğim. Bizim eski Murat 124'e benzer. Önüne çekmiş İbrahim'ciğim. Şimdi koca bir tane de buzdolabını devirmiş sırtına adam.
Yağmalıyor.
Yamalıyor.
Evet.
Şimdi buzdolabını, tabi buzdolabı büyük. Şimdi İbrahim'ciğim getirdi onu böyle arabanın üstüne. Güç bela. Bir devirdi onu. Ondan sonra işte iple bağlamaya çalıştı. Artık ne kadar götürebildi? Ne oldu? Ya da yolda devirmiştir onu. Zaten buzdolabı devirirse bir hayır kalmaz onda
Tabii.
da. Cataklar üst üste yığıp kamyonetlerin arkasına falan. Yani ya ne oluyor dedik, ya bu nedir bu, ya bu vandallık nedir bu, yani bu korkunç bir şekilde, yani özellikle Türklerin varlığına kasteden bu şey nedir, yani bu her şeyi yaptılar, yıktılar. Asgari Akayev'di o zaman Cumhurbaşkanı bu devrimden önce. Tabii biz orada bu tabii yabancıyız neticede. Bu aradaki özellikle kuzey-güney gerilimini, hani geçen programda Özbekistan-Kırgızistan geriliminden bahsetmiştik 91 yılında, o güney bölgelerinde yaşanan. O günlerden kaynaklı İbrahim'ciğim, güney bölgelerinin Şöyle bir sıkıntısı vardı. Tabii ben sorunu dağıttım buraya. Sonradan mı gelelim?
Yok, yani estağfurullah.
Turan birinden bahsederek
evet,
girdik ama.
Evet. Ziyanı yok abi. Devam edebiliriz. Problem değil. Toparlarız o zaman.
Şimdi kuzey ile güney arasında ciddi bir gerilim var. Çünkü güney bölgesi Özbek ağırlıklı olduğu için bu bölgeden Cumhurbaşkanı adayı çıksa da seçilmiyor. Seçilmemesinde de doğrudan müdahaleler var. Akaya zamanıydı. Yıl 2000 İbrahim'cim. Biz fabrikanın Temmuz ayında kuruluşu gerçekleşti. Akaya açılışa geldi. Eşiyle birlikte. O dönemde konuşuluyordu. 2000 yılının o aralıkta seçimler olacak. Akaya güçlü görünüyor. Fakat güneyde ciddi bir gerilim var. Siz bu fabrikayı buraya iyi olmadı. Yani zamansız oldu diyorlardı. Şimdi sen tabii yabancı olarak bunu tam ölçemiyorsun ki. Yani adam sen bir kere zaten Rusça anlamıyoruz. Yani orada zaten ana dil Rusça konuşuluyor. Gazeteler Rusça çıkıyor, televizyonlar Rusça sürekli yayında. Kırgızca da olsa da Kırgızca Özbekçe gibi de değil. Uzun süre bir talim etmen lazım Kırgızca doğru düzgün anlaman için. Aralık ayı seçimlerden önce işte fabrikaya gidiyoruz. Allah Allah. Ya girişte yol kapalı oluyor. İsyancılar var. Polisle çatışıyorlar. Bir gün fabrikadan çıkacağız dediler ki o pazar grubun kasasıydı Celalabad'ın. Dediler yol kapalı. Ciddi çatışma var. Bizim de bir usta, Türk usta vardı arkadaşımız. Ya karnımız acıktı. Şey yok. Böyle bir hani yiyecek bir donanım yok. Günlük alınıyordu. Yiyeceklerini günlük yapılıyor işçiye yemek. Ondan sonra dolapta İbrahim'cim 4 tane yumurta bulduk. Biraz biber, biraz domates, bir menemen yaptı. Ya İbrahim'cim var ya, ya onun tadını hala unutmam ya. Yani o tam o yokluk atmosferinde böyle ya, açken de yenince hakikaten muazzam
çölde
bir şey.
Çölde serap görmüştüm.
Aynen öyle. Mi? Olaylar büyümeye başladı. Şimdi bu 2000 yılı. Bizim fabrikayı açışımızın zaten İkinci ayında falan seçimler yaklaşırken Cevabat Yerel Televizyonu röportaj yapmaya geldi babamla. Şimdi rahmetli de dedi ki röportaj başlamadan sunucuya hani böyle bu racondur yani ne soralım ne sormayalım falan filan. Babam da dedi ki ya dedi ben dedi burada dedi hani politikayla ilgili bir şey sormayın dedi. Ben zaten buranın yabancısıyız biz dedi burada misafir olarak görün bizi dedi. Kız spiker kız dedi ki olur olur dedi. Ya anlamadı ya da işine gelmedi.
Ya da anlamazdan geldi evet.
Doğru röportaj, kamera kayıt dediler. Baba mikrofon uzattı. Yeni yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine düşünüyorsunuz dedi.
Eyvah.
Ondan sonra babam da ama iyi bir politika bir tarafı vardı babamın. İyi bir siyasetçi tarafı vardı. Güzel yuvarladı. Kırgız halkı için, Kırgızistan için, Türk Cumhuriyetleri için en iyisi olsun. Biz her zaman iyi dileklerle buradayız. Burada zaten işte yatırımlarımızı Kırgız halkının geleceği için yapıyoruz falan gibi yuvarlayıp bitirdi konuşmasını. Güzel bir konuşma oldu. Ama hani böyle bir orada bir tuzak soruydu o aslında. Vakit geçti. Aralık ayında seçimler oldu. Güney'in adayı güçlüydü. Bakiye Güney'in adayı. Hatta dediler ki ya oylar ciddi ölçüde başa baş. Bakiye bunu kazanır. Fakat son anda artık ne olduysa Akayev yine kazandı. 4-5 yıl daha geçti İbrahim'cim. Ama muhtemelen tabii bu büyük bir öfkeyi büyüttü güneyde. Yani o zaten var olan öfkeyi daha da büyüttü. Çünkü Özbekler kendilerini tahmin edilmiş bir ikinci sınıf, hatta üçüncü sınıf bir vatandaş olarak görüyor. Haklı olarak. 2005 yılının Mayıs ayında Lale Devrimi olarak adlandırdı Batı bu devrimi. İbrahim'cim büyük olaylar başladı başkentte. Bu dediğim tuhaf manzaralar.
Yağmur
işte olayları öyle falan yaşandı. Tabii 2000'de de yaşandı. 2000'deki olaylar 2005'teki olayların bir aslında provası gibiymiş. Ön hazırlığı gibiymiş. Belki de, ben tabii hafızam yanıltıyor tabii. Çok zaman geçti. O asıl büyük yıkım 2005'te oldu.
Belki daha bir şöyle yani bir görmek istemişlerdir. Acaba bu yapılabilir mi yapılamaz
bravo,
mı diye yani.
Bravo. O yıllarda zaten İbrahim'in bölgede ciddi bir Amerikan varlığı vardı. Hatta yaşlı Kırgızlar İnanamıyorlardı. Adamlar tabii komünizm döneminden geldikleri için İbrahim'in Kırbızistan'a uçak inerken o günleri hatırlayan dinleyicilerimiz olabilir. Bişkek Havalimanı'na doğru alçalmaya başladığında havalimanının bir bölümü Amerikan nakliye uçakları. Dolu böyle koca koca nakliye uçakları var. Savaş uçakları var. O zaman tabii Afganistan'a evet. müdahale ediyorlar oradan.
On binlerce kilometre öteden gelip nereye konuşturmuyorlar yani.
En kötüsü İbrahim'cim şuydu. Bişkek'te bir cinayet işlendi. Ölen kişi bir genç devlet, hükümet büyüklerinden birinin çocuğu. Tabii ülkede içki tüketiminden bahsettik. İçki tüketimi oldukça fazla bir bar kavgasında çocuk öldürülmüş.
Yani aslında şey böyle adli bir olay yani.
Adli bir olay.
Siyasi bir
adli bir olay. Fakat şöyle işin çetrefil hale gelmesi şu. Katil de biliniyor. Bir grup Amerikan askeri. Zaten şimdi gece uyuyoruz. Şimdi İbrahim'cim. Amerikan askerleriyle gece dışarı çıkıyorlar. Karargahlarından izini çıkan Amerikan askeri gruplar var. Hı hı. Bugün İbrahim'cim böyle ana caddeye bakıyor o zaman oturduğumuz yer. Ya gece 1.30-2 gibi. Bunlar polis şurada duruyor İbrahim'cim. Bak polis ışıktan orada polis duruyor. Hı hı. Devri arabası duruyor. Bunlar şimdi o jipleriyle bir geldiler o hamurla İbrahim'cim. Hamuru şey yapıyor bu ne deniyordu ona spin attırıyor da böyle.
Evet evet patinaj spin.
Patinaj çekiyor böyle aha. Döndürüyor şeyde. Ana cadde caddede. Ortasında. İçki şişeler ellerinde caddeye atıyorlar. Polis orada ya.
Polis de müdahale edemiyor.
Nasıl yani. Müdahale edemiyor. Katil Amerikan askerleri. O çocuğun.
Katili.
Çocuğun katili Amerikan askeri. Kim olduğu biliniyor. Zaten polis gitmiş. Karargaha, havalimanında karargahları vermemişler. Vermeyiz demişler yani. Adamlar bu derece ellerini kollayıp sallayarak gezebiliyorlardı. İstediklerini yapıyorlardı. Ben buraya nereden geldim?
2005'teki olaylardan
ha. Evet. Şimdi o Lale Devrimi sırasında asıl yıkım gerçekleşti. Hı-hı. Askarakiyev Moskova'ya kaçtı. Hı-hı. Bakıyev eski güneyin adayı o zaman bu devrim artık ihtilal sonucunda geldi. Güneyin adayıydı. Yani sorunlar bitti mi? Bitmedi. Hı-hı. Yani bu sefer Kuzeyliler biz başımızda işte güneyden bir adam istemeyiz diye şey yaptılar. Tabii kuzey insanı daha okumuş, daha sanayileşmiş şeyi. Aynı durum İtalya'da da söz konusu biliyor musun İbrahim?
Evet evet.
İtalya'nın Avusturya'ya yakın o bölgeleri falan çok sanayileşmiştir. Hı
hı. Sicilya bölgesi.
Zengindir. Bakın Roma'dan alta doğru özellikle Sicilya bölgesi falan. Evet. Bir gün babam rahmetli. Biz İtalyanlarla çalışırdık o dönemde. Biz İtalyanlar da oraya girip giderlerdi. Hı hı. Orta bölgelerinde Roma'nın galiba ilçelerinden bir tanesinde ağaç peşinde işte gitmiş. Orada arkadaşları da vardı. Bir restoranda oturuyorlar. Restoranın şunu da söyleyeyim küçük bir anekdot olarak.
Lütfen.
Çok inanılmaz İtalya'da inanamayacağın yerlerde dağ köylerinde bile mesela bir restoranına pub'a falan girdiğin zaman arkada kim posteri var biliyor musun? Şeyde, tablo halinde. Can Bartu.
Hadi canım.
Ya adam öyle bir iz bırakmış. Gidisine falan Fiorentina'da galiba oynamış.
Evet, evet.
Öyle bir iz bırakmış mesela. Bunu bir anekdot bu mesela söylüyorum. İbrahim'cim oğlum yemekte birden haber, flash haber olarak şey kesiliyor. Haber bülteni giriyor. İşte İtalya, işte Sicilya'da Palermo'da deprem olmuş. Onun yanındaki arkadaşlara diyorlar ki İtalyan arkadaşlara. Ölü var mı, ölü var mı dinleyin diyorlar. Ondan sonra işte ölü olmayınca da hadi be diyorlar hiç kimse ölmemiş diyorlar ya.
Allah Allah.
Ya biz bunu düşünebiliyor musun? Türk insanı bugün en ciddi sorunda olduğu bölgelerde bile öyle bir şey bir insan, halk ya için söyler mi ya?
Zihniyet olarak çok marjinal noktada bulunan bazı tipler hariç o da milyonda biridir yani.
O da bizde çok nadir.
Milyonda yani, biridir yani. Yoksa öyle yani şey toplumsal bir şeyden ayrımcılıktan bahsetmek çok mümkün değil Türkiye için.
Aynen. Fakat İtalya'da kuzey halkı güney halkından büyük oranda bu şekilde nefret ediyor.
Evet.
Biz bu adamları beslemek zorunda değiliz diyor. Ya senin de o adam dediğin senin halkın.
Abi Sicilya'da bir arkadaşım var benim. Burada evet. Doktora yapıyordu İstanbul'da. Onunla konuşuyoruz bazen. O ailesinden falan bahsediyor. Yaşadığı yerlerden bahsediyor. Yani bildiğiniz köy hayatı yaşanıyor. İtalya gibi, İtalya'nın Sicilya bölgesinde,
tabii,
kent
tabii.
merkezlerinde tabii, köy tabii. hayatı yaşanıyor.
Aynen öyle.
Hayvancılık, tarım falan yapılıyor.
O İtalyan köylüsü de bizim başlarında kasketi, sırtında ceketi.
Evet.
Bizim köylüye benzer.
Tabii tabii. Ya ve şey hani mafyanın da şey olduğu, yani güçlü olduğu bir ülke, evet. İtalya biliyorsunuz abi.
Güneyde özellikle.
Tabii. Yani, tabii. Dolayısıyla aslında hani o bölgede sırf bu geri kalmışlığı yüzünden aslında mafya için de kullanışlı bir bölge haline getiriliyor yani.
Aynen öyle. Tabii 2005 o Lale Devrimi sonrasında hiçbir şey ülkede düzelmedi, daha da tedirgin bir hal aldı.
Hı hı.
Türk iş adamları bölgeye giderken tedirgin oldukları arttı. Mesela o zamanlar bir şey vardı, büyük mağazalar da olurdu Türkiye'de. Sonra herhalde şu anda yok galiba, Yimpaş diye bir şirket vardı İbrahim'cim. Sadece temel atılış töreni için temel attılar yani, iki katında çıkmışlar açılıştan önce. İlk katına çıkmışlardı. $6 milyon para harcamışlar İbrahim'cim. Adamlar bir daha geri gelmediler ya. Yani bu vandallık zaten ciddi yatırım almasını önlüyordu. Ondan sonra Türklerin ayağı ciddi yatırım anlamında biraz daha kesildi.
Evet. Ve bahsettiğiniz tarih de abi 15 yıl öncesi yani.
Tabii tabii.
Çok eski bir tarih dedi.
2012'de yani. Ben vefatından sonra ben zaten dönmedim ama 2012'de ciddi bir iç ayaklanma daha gerçekleşti.
Hı hı.
Gene aynı vandallıklar. Hatta onlar Akü diyorlar yani, Beyaz Sarayları onların başkanlık sarayına. Gene içeri kadar girildi. Başkanlık sarayı yağmalandı falan. Yani bu şartlar altında ancak oraya giden küçük yatırımcı oluyor bizde.
Tabii bu anlattıklarınız abi aslında Türkiye'den oraya giden yatırımcıların özelinde Türk halkının bölgeye olan ilişkilerini de biraz böyle
zayıflatıyor İbrahim'ciğim.
Yani Turan, Büyük Turan idealinden, Türk Birliği idealinden buraya geldik.
Evet.
Yani niye kurulamaz o sorusuna cevap aslında bu anlattıklarınız bir anlamda.
Yani kurulamaz demeyelim de İbrahim'ciğim. Niye geciktirir?
Veya niye zorlaştırır?
Niye zorlaştırır?
Evet.
Çünkü o bölgelerde yaşadığın zaman iç zorlukları
tabii.
görüyorsun.
Tabii.
Yaşamadan tabii ufukta bir öyle bir idealin olması, bir ülkünün olması hoş bir şey.
Hı hı.
Ama bizim duyduğumuz kardeşlik duygularına
cevap yok.
Cevap yok. Bu cevabı hazırlayabilmek için Rusya'nın bölgedeki etkinliğinin biraz kısıtlanabilmesi lazım.
Hı hı.
Türk yatırımlarının artması lazım. Türk yatırımlarının artması için de bölge hükümetlerinin Türkiye'ye biraz yakınlık duyması lazım. Rusya'dan ziyade Türkiye'ye yakınlık duyması lazım. Türk yatırımcıyı bir kere kollaması lazım.
Evet.
Yani orada mal güvenliğin, sen yatırım yapıyorsun. Adam oraya $1 milyon dökecek. Yimpaş örneğinde olduğu gibi adam $6 milyon döktü ve kaçtı.
Hı hı.
O Pınar Otel, 5 yıldızlı otel. Bir gecede her şeyine el koydular.
Evet.
İbrahim'cim şimdi bu adamı sen bir daha döndürebilir misin?
Abi aklıma şey geldi. Bu Ruanda katliamını evet. anlatan bir film vardı.
Otel
filmi.
Ruanda.
Aha. O filmdeki evet. gibi yani darbe oluyor. Ondan sonra her şey yağmalanmaya başlıyor. Hatırlarsınız belki
evet,
o
evet,
sahneyi.
Evet, evet, evet.
Yani benzeri tarihli. Bir durum şey oldu.
Aynen öyle
yaşanmış
İbrahim'ciğim. Yani. İkincisi Türklerin de can güvenliğinin doğrudan sağlanabilmesi lazım. Şimdi Hı-hı. sen Kazakistan ve Kırgızistan'da mı böyle? Özbekistan'da da böyle. Özbekistan'da nispeten insanlar biraz daha alındı. Hep onu söylüyorum İbrahim'ciğim. Orada Hı-hı. biraz daha manevi ve değerler, İslami kimlikler
daha fazla önde. Gelişmiş değil mi?
Her ne kadar İslam Kerimov ciddi bir
kıyım
adı gibi biri değildi. Yani
evet,
ciddi
evet.
bir İslam'a karşı bir muhalif tarafı vardı. Ülkedeki küçük camilerin tamamının kapıları kilitli gündüz vakti.
Evet.
Cuma namazı içinde şehirde merkez camilerde kırılıyor.
Daha şimdilerde abi özür dilerim. Yeni Cumhurbaşkanı Kerimov'dan sonra Cumhurbaşkanı yeni böyle ülkede bir açılma yapmaya
aynen
başlamış.
Öyle, aynen öyle. Yeni başladı. Kerimov'un tavrı çok sertti.
Hı hı.
Özellikle Türklere karşı da çok sertti Kerimov'un. Şimdi bu kaç tane Türk'ün, bak biz Özbekistan'da İbrahim'ciğim, bak Cuma namazına gitti diye Cuma namazından kaybolan, o yüzden derlerdi ki mesela bana, dediler ki burada Türklerle tanışma. Hep birlikte camiye gitme.
Hı hı.
Cuma zamanında tek başına giderdim. 7 kişilik bir Türk kafirisi kaybolmuş. Kaybolmuş dediğim cezaevine konuldukları belli.
Hı hı.
Bir ikisinden haber alınıyor. 3-4'ünden haber yok. Cezaevleri dolu zaten. O Akayev dönemi, Kerimov döneminde zaten cezaevleri tıklım tıklımdı. Şu anda bilmiyorum açıkçası. Yani can güvenliği, mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanması lazım. Devletlerin bunu sağlayacak siyasi iradeyi gösterebilmesi lazım. Türkiye'nin bölgedeki gücü, etkinliğinin de yoğun olması lazım.
Evet. Aksi takdirde bu bahsettiğimiz idareyi gerçekleştirmek çok zor.
Afaki romanlarda ben romanını yazarım ancak. Işte. Yani öyle kalır yani.
Estağfurullah. Abi bir ara verelim isterseniz. Yok. Aranın ardından devam edelim. Rus faktörü, Rus etkisinin kırılmasını söylediniz.
Evet, evet.
Bunun kırılabilip kırılamayacağı.
Kırılabilir taleme meseleleri var.
Tabii onları da konuşalım. Evet. Yani Rus etkisi kırılır mı kırılamaz mı? O meseleyi de açıkçası sormak istiyorum. Aradan sonra devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber Orta Asya'yı konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce Okay Tiryakioğlu Büyük Türk Birliği idealini gerçekleştirilmesi için bölgedeki Rus etkisinin kırılması gerektiğini söylemişti. Ben açıkçası şahsi olarak bu etkinin biraz zor kırılacağını düşünüyorum. Yani gerçi Soğuk Savaş döneminin bitişi 1992'ye denk geliyor. Yani o dönemde 91'de 90'da birileri herhalde birilerine sorsaydı bu Rusya'daki açılım süreci de dahil olmak üzere o da değerlendirilmek üzere sorsaydı SSCB devrilir mi dağılır mı diye muhtemelen pek çok insan bunun bir hayal olduğunu söylerdi. Ama nihayetinde Perestroika, Glasnost gibi açılımlar yapmış olmasına rağmen Sovyetler Birliği 1992'de dağıldı. Belki Rusya için de benzeri bir şey söz konusu olabilir. Hatta başka programın konusu olarak söylemiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri için de belki benzeri bir durum söz konusu olabilir. Sonuçta tarihin seyri insanlar tarafından bir şekilde, insanların tavırları ve siyasetleri üzerinden, devletlerin siyasetleri üzerinden belirleniyor. Eğer bu Rusya'nın bölgedeki etkisi kırılırsa Okay Tiryakioğlu'nun deyişiyle Türk Birliği'nin konuşulması daha sağlıklı bir zeminde tartışılması ancak o zaman mümkün olabilir. Peki Okay abi ben kanaatimi söyledim ama sizce Rus etkisi kırılabilir mi?
Rus etkisi bütün olarak kırılamaz İbrahim'ciğim. Rusya zaten buna müsaade etmez böyle bir şey.
Evet. Ancak işte Rusya'nın dağılması falan lazım değil mi?
Aynen öyle.
Yani?
Aynen öyle. Çok trajik bir olay sonrasında ancak bu gerçekleşti. Bu fırsat ele geçti 91'de. 92'de bu fırsat ele geçti.
Evet.
Türkiye bundan Türkiye o zaman çok içine kapalı bir ülke.
Rahmetli Özal biraz yapmaya gayret etti abi.
Aynen öyle.
Sovyetler Birliği dağılmadan kısa bir süre önce.
Aynen öyle.
Ama olmadı yani.
Olmadı. Türkiye zaten o içine kapalılığı aşabilmek için kendi içinde çok mücadele etti.
Evet.
Bu bölgelerde Türk varlığı tabii onlar da Türk halkından biz görüyoruz ama onların da bizi bu şekilde görebilmesi için İbrahim'ciğim yeni yetişen nesillere de önem verebilmek gerekli. Orada Türk üniversiteleri var.
Evet.
İşte Ahmet Yesevi Üniversitesi var Kazakistan'da. Kırgızistan'da Manas Üniversitesi var. Bunlar hem Türkiye'de denkliği olan ciddi üniversiteler. Hem de iyi talebeler de yetiştiriyorlar. Çok sayıda Kırgız ya da işte Kazak talebeler buralarda okuyor. O yüzden de müfredatın ve eğitim personelinin bu değerlere inanan insanlardan olması lazım. Fakat ben oradayken
böyle değil miydi?
yani öyle insanlar vardı ki İbrahim'ciğim Sovyet varlığı geri dönsün eski sistem devam etsin diye bir de buna militanca mücadele eden insanlar vardı. Şimdi sen bu şartlarda Türk Birliği'ne nasıl hayal edeceksin?
Abi o kişilerin biraz böyle Sovyetler Birliği veya işte Rusya tarafından desteklendiği iddia edilebilir mi? Çünkü bir insan menfaati olmaksızın niçin böyle bir şey istesin ki?
Yok bunlar gödüm şey İbrahim'ciğim tamamen... Müstemleke aydını bu.
İlginç.
Müstemleke aydını, sömürge evet. aydını bu. Evet. Zaten gönüllü.
Evet.
Rusya'nın ya da bugün işte Amerika'nın özel olarak bunlara yatırım yapmasını yok.
Gerek
zaten
yok
diyorsunuz. Okullarından yetişmiş zaten.
Hı-hı.
Müfredat İbrahim'ciğim bak müfredat. Biz ta Abdülhamit Han'dan konuşurken bir kere bu kadar okul açtırdı ama müfredatları ortadaydı yani.
Tabii.
O, kimsenin ne okuduğundan doğru düzgün haberi yok.
Evet.
Yetişen okul açarsan okul açmak bina neticede. Suyunu elektriğini bağlıyorsun yani. Müteahhit bir kişi o.
Evet.
Onun içinde ne okudu diyor. Müfredat ne durumda? O, inanmış insanlar, davana inanmış insanlar var mı burada?
Hı-hı.
Bunlar çok önemli. Olmayınca iş gene
bugün de Türkiye için benzeri bir durum söz konusu, sürekli tartışılıyor. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi müfredat
evet.
meselesi.
Evet,
hakikaten
evet.
çok önemli abi. Ne öğretildiği çok önemli.
Çok
yani.
Önemli.
Evet.
Çünkü tamam bizler de gelip geçiyoruz. Ben orada yaşadığım yıllar boyunca Kırgız yaşlıları hariç, biz Kırgızız diyorlardı gençler. Yani Türklerle falan bizim bir ilişkimiz yok, bir irtibatımız yok diyorlar. Hatta şöyle küçümseyici bir şekilde, yani siz buralardan niye kaçtınız gittiniz ya falan gibi. Böyle tuhaf bir tavır.
Gitmeseydiniz.
Şimdi sen bunun neresine tutup anlatacaksın ya? Tarihini neresine? Zaten senin Müslüman olup olmadığını dahi bilmiyor. Güneyine git. Oradaki mesela köylü, tabii köylüler de çok ağaç peşinde dolaştığımız için.
Hı hı.
Dağ köylerinde falan. Ya işte bunlar Türk, ha Türk böyle, bunlar mesela bunlar Müslüman mı diyor Türkiye. Zaten Selçuklu'yu bilmiyor, Osmanlı'yı işitmemiş.
Bizi batılılaşmış Türkler olarak görüyorlar.
Aynen öyle.
Yani Macarlar gibi falan yani.
Aynen öyle. Mesela bu dizilerin, tarih dizilerimizin olumlu tarafı çok. Hı-hı. Fakat öteki diziler de var. Şimdi onlar da gidiyor oraya. O diziler de gidiyor.
Hı-hı.
Ve Türkleri işte eve ayakkabıyla giren, işte o kadınların sabah bile saçı, işte makyajlı saçlı, o sabah saatte kahvaltıya öyle iniyorlar ya dizilerde.
Evet.
Ne ara o saçını yaptırdın? İnsan evin içinde o kıyafetle mi dolaşır? Yemeğe öyle mi gelirsin yemeğe falan? Hepsi villalarda, konaklarda yaşayan. Biz öyle görüyoruz.
Yani
ne verirsen onu, biz bir ara, biz 80'li yıllarda bütün Amerikalıları o banyolardaki yüzme havuzlu, 15 odalı, 4'er tuvalet banyolu evlerde yaşayan insanları biliyorduk
veya,
biz çocukken.
Veya Kızılderililer kötü, kovboylar iyi.
Evet. Aynen öyle. Kızılderili düşmanı. Dehşeti.
Onlar yam yam. Kovboylar medeni.
Yani. şimdi ya bunları verme oraya. Veya ver yani bir şey koy. Bir sınır koy. Mesela tarih dizilerimiz iyi. Yani onlar onlar gitmedi sadece oraya. Ama işte Kurtlar Vadisi çok etkili o bölgelerde. Özbekistan'da pazara çıktığımda bütün esnafın telefonu Kurtlar Vadisi müziği çalıyor. O müzik çalıyor herkes. Herkes bir tüp gördüğü zaman 122. bölümde Polat Cule'ye gitmişti diyor. Ondan sonra ne oldu diyor. Diyorum ben izlemedim diyorum, haberi yok. Nasıl olur diyor ya. Nasıl Kurtlar Vadisi, nasıl izlemezsin diyor ya. Adam inanamıyorlar yani. Türkiye'den şey getirip duruyorlar. Bunların box set kutu set halinde Kurtlar Vadisi geliyor. Bir oturuyorlar.
CD'ler mi?
CD'ler CD şeklinde geliyor İbrahim'cim. Ondan sonra
gece gündüz
ya izledim. Mesela hafta sonu iple çekiyor ki adam hiç uyumadan İbrahim'ci işte 50 bölümü falan
tek seferde
bitiriyorlar.
İlginç.
Böyle şimdi senin elinde böyle bir güç oluşmuş. Ya kullan, doğru düz kullan bunu yani.
Doğru
düzgün kullan. Ama dizilerimiz iyi, mesela bunlar etkiliyor. Yeni gelen hükümetler benim o yıllarda olduğum hükümetler gibi değil. Hı-hı. Türkiye daha ılımlı bakan hükümetler.
Evet.
Bunlar bizim Türk Birliği düşüncemizi güçlendiriyor.
Abi şöyle
Türk hükümeti de şu anda tabii
bizim yatırımlarıyla Türkiye'nin de orada
evet.
Hatta şeye rağmen yani işte FETÖ'nün varlığına rağmen Türkiye'nin bölgede çok ciddi yatırımları var.
Tabii.
İkili ilişkilerde de iyi bir noktaya gelmeye çalışıyorlar. Fakat evet. Şöyle yani sonuç olarak halkları ikna edemezseniz siyaseten attığınız adımların da bir anlamı olmaz. Dolayısıyla önce aynen. Halkların arasındaki ilişkilerin mesela bugün Türkiye'nin Azerbaycan örneğini vereceğim yine. Azerbaycan'ın Ermenistan'da yaşadığı en son krizde Türkiye'nin verdiği destek Azerbaycan halkının nezdinde Türkiye ile ilgili çok muazzam bir imaj oluşturdu yani.
Ki aslında öyle müsbet bir imajımız da yoktu.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta Azerbaycan Rusya Orta Asya ülkelerinden daha yakın bir ülke baktığınızda yani.
Tabii.
Fakat şu an hani İşte Ruslar Ermenileri destekledi. Sonra işte Putin Ermenileri de ortada bıraktı. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Sadece siyasi iradenin zihniyetinde değil, halk nezdinde de çok ciddi bir yakınlaşma söz konusu oldu. Yani siz bir örnek verdiniz az önce. İşte Kırgızlar diyorlarmış ya, niye gittiniz, gitmeseydiniz falan diye. Ben daha önce söylemişim, yine bir kez daha tekrar edeyim. Bizim de Özbek bir arkadaş vardı. Türkiye'si şey böyle hayranı. O da diyordu ki, yani işte siz geliştiniz, biz burada böyle kaldık. Sizin de bizim aramızdaki fark şu. Siz ata binip gittiniz, biz atı kesip etini yedik diyordu.
Çok güzel.
Şimdi çok yani güzel. İşte bu Halklar arasındaki ilişkileri geliştirecek adımlar atmanız lazım. Tam da sizin söylediğiniz gibi.
Yani bak hep oraya geliyoruz. 91'de bu adım kaçtı. Ama şu andaki politikalarımız çok müsbet. Hem Afrika'da olsun hem Orta Asya'da olsun.
Evet.
Bu politikalar devam ettiği müddetçe kazanırız. Neyi kazanırız? Bir kere genç nesili kazanırız. Çünkü
evet.
Çünkü yani yurt dışında yaşamayan bu dediklerimizi tabii belirli bir noktaya kadar anlayabilir.
Abi bir de şöyle yani gençler önemli. Niye önemli? Bu devletlerin geleceğinde de bu gençler var olacak.
Tabii ki.
Eğer biz onların zihninde ve gönlünde iyi bir yere demezsek bu adamlar idareci olduğunda Türkiye ile ilişkiler noktasında da
tabii sıkıntılar da oluyor işte.
Zihniyet problemi tabii yaşayacaklar.
Çünkü yani bir kere şu var. Bu adamlar ana dili olarak bak şu çok enteresan İbrahim'cim. Kırgızistan'da Rusça bilmeyen Kırgız yok.
Hı hı.
Ama Kırgızca bilmeyen Kırgızlar var.
İlginç. İşte Afrika'da Fransızca bilen Afrikalılar gibi yani.
Aynen öyle. O yüzden buradan tabii Rus varlığını fiziken çıkarsam bile zihnen ve ruhen elbette ki böyle bir şey söz konusu olamaz.
O zaman abi uzun bir sürece ihtiyaç var galiba değil mi?
Uzun bir süreç düzgün müfredatta okuyan yeni nesiller ve Rusya'yla çatışmayan bir süreç içerisinde yani Rusya'yla ilişkilerimiz bizim ne kadar iyi olursa o bölgedeki nüfuzumuz da o kadar güçlenecek demektir. Yani Rusya'yla itişip kakışmazsak bu adıma biz bu hedefe bir adım daha yaklaşmış oluruz.
Evet.
Çünkü bölge altın rezervleri, uranyum rezervleri. Bak Kırgızistan'ın güneyinde Kanadalılar büyük bir altın şirketi vardı İbrahim'cim. Altın çıkardı ve altın işliyorlardı. Uranyum işledikleri. Altın madenleri. Maden ve yeraltı zenginliklerinden önemli bölgeler.
Hı-hı.
Bu bölgeler zaten kardeşimiz, ata yurdumuz. Bu adımlar devam etmeli. Artarak
devam etmeli.
Yani biz bu ülke çok zaman kaybetti İbrahim'cim. Tabii dikkatli atılmalı. Yani nüfuzumuzu geliştireceğiz derken dış politika dengeler, sen daha kimsin bu konulara.
Estağfurullah. O dengeler çok önemli abi.
O dengeleri çok sassas kurarak. Yani
Türkiye Azerbaycan konusunda Karadağ meselesiyle ilgili Azerbaycan konusunda aslında çok büyük risk aldı.
Evet.
Rusya'yı karşısına alma pahasına orada bulundu.
Evet, evet.
Ve Allah'tan ki hani Putin baktı Ermenistan çok ciddi kayıplar veriyor.
Evet, evet.
Ona yaptığı silahları şunları bunları falan da ona verdiği silah yardımlarını falan da Türk silahları darmadağın edince ortada bıraktı yani.
Bıraktı.
Aksi takdirde Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecekti.
Tabii şunu da söyledi. Azerbaycan kendi toprağı için savaşıyor şu anda diye.
Tabii.
Benim sizi koruma sözüm sizin topraklarınıza bir saldırı olursa.
Tabii. O da ilginç abi. Yani baktığınızda Haydar Aliyev, İlham Aliyev'in babası, Komünist Parti Genel Sekreterliği yapmış. KGB'nin, o dönemki Rus İstihbarat Teşkilatı KGB'nin Azerbaycan sorumlusu.
Evet.
Yani bu zaviyeden düşündüğünüzde aslında Rusya'nın Ermenistan yanında değil Azerbaycan'ın tarafında olması lazımken tam tersi oluyor. Ben bunu da sordum.
Bu dini bağıştı.
Evet. Akademisyen bir hocamıza sordum bunu. Mevzuyu, bölgeyi çalışan birine. Dedi ki, hatta şunu dedim yani örnekleme olsun. Dinleyicilerimizin de zihinlerinde yer edinsin diye. Onu da başka programımızda konuk etmiştik abi. Yani Ermenistan'ı Orta Doğu'nun İsrail'i gibi görebilir miyiz dedim. Özellikle o bölgeye yerleştirilmiş. Hani İsrail'in başka dini bir takım şeyleri var. Yahudilik inancıyla alakalı durumları var ama Ermenistan'da oraya tampon olsun diye veya işte o bölgeye hakimiyet kurulsun diye kolay kullanışlı oldukları için yerleştirilmiştir. İsrail, bölgenin İsrail diyebilir miyiz dedim. Evet kesinlikle böyledir demişti. Yani oradaki Ermeniler de Ruslar tarafından yerleştirilmiş aslında. Dolayısıyla ilginç bir şeyler var. Yani bu inanç meselesi de çok önemli abi ifade ettiniz.
Zaten ta 18. asırdan beri tüm Doğu kiliselerinin hamisi olarak zaten Moskova ağırlığını koyuyor. Yunan meselesinde de öyleydi.
Hı hı.
Ermeni meselesinde de öyleydi. Onlar kışkırtan da zaten anonsu Rusya. Yani işte dış siyasetteki çok dengeli adımlara bakıyor İbrahim'cim.
Evet abi. Abi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son olarak şeyi sormak isterim.
Bu şimdi İbrahim'cim şunu söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Çok sayıda Türk talebe orada adı sanı duyulmamış, Türkiye'de denkliği olmayan üniversitelere gidiyor. Bir gün gece işte o geç saatlerde uçardık dedim ya İbrahim'cim. Bir evvelki programda galiba. Yani baktım ya küçük bir kız çocuğu. Yani 17-18 yaşlarında falan de belki reşit bile değil belki bilmiyorum. Tek başına binmiş uçağa.
Üniversite okumaya geldi.
Üniversite okumaya. Gecenin o kurtlar sofrasına. Gecenin ikisinin iki buçuğunda orada sabah karşı indik oraya. Saatten dolayı iki buçuk falan oluyor işte. Ondan sonra pasaportta tek kelime Kırgızca anlamıyor. Pasaportta işte soruyor niye geldiniz? Onu bile anlayamıyor. Etrafına bakınıyor falan böyle. Ya buralara, ya bu aileler bu çocukları nasıl gönderiyorlar? Ya orada can güvenliği bile sıkıntılı olduğu dönemler var. Buraya bu çocukları nasıl gönderiyorlar? Anlamak mümkün değil ya. İşte ondan sonra bu aileler çocuklarının başına bir şey geldiği zaman televizyona da çıkıp ağlamasınlar ondan sonra evet. O zaman yani. Bu kadar yani genişlik nasıl oluyor ya?
Evet. Abi işte şey bu anlamda herhalde biraz rehberlik hizmeti almaları lazım. Çünkü Sonuçta çocuk işte burada üniversiteyi kazanamamıştır. Gitsin orada üniversite okusun falan diye gönderiyordum muhtemelen ailelerde.
Evet.
Dediğiniz gibi yani işte Manas Üniversitesi gibi Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi büyük çaplı üniversiteler var. Onların haricindeki
onların haricinde yani ya mahalle arası buradaki gibi. Yani şöyle bir anlayış var İbrahim'cim. Resmen orada da hani bir etiket çok önemli. Orada zabıta müdahalesi yok. Mesela bir iş yapacağın zaman bir pazardan 10 tane domates al köşede satabiliyorsun. O adam da üniversite mezunu. Çöpçüsü de üniversite mezunu. En iki şey bankacılık veya bilgisayar bölümleri. Ya kime sorsan?
Herkes
üniversite mezunu. Ya arkadaş bu kadar üniversite mezunu gerek yok. Bak İtalyanlar anlatmıştım sana onlar evet, bir programda bahsetmiştik. Üniversite mezunları doktor ediyorlar onlar zaten. Yani öyle bir payı biçiyorlar. Ne bele bölümünden mezun olursan ol. Üniversite okumak batıda bir ideal işi. Önemli olan teknik adam olabilmek. Yani çünkü
abi özür dilerim. Evet, geçen programı söylemiştiniz. Yani teknik işleri Ruslar yapıyorlar.
Aynen
diye.
Öyle.
Kendi teknik personellerini geliştiremedikleri için Ruslara kalmış zaten.
Aynen öyle. Aynen öyle. Hele o denkli olmayan üniversitelere Türk çocuklarının gidip orada vakit öldürmeleri. Yani çoğu zaten askerden kaçabilmek için bunu yapıyorlar. Yazık. O çocuk da orada can tehlikesinin içine giriyorlar çoğu zaman. Bir yerlere gezmeye çıkıyorlar, eğlenmeye çıkıyorlar. Orada içki tüketimi çok anormal düzeyde. Ölçüde. Ve bu vodkanın etkisi diğer içki etkisi gibi değil. Doğrudan bunlar çatışmaya, kavga, dövüş o kadar fazla ki sokaklarda. Gece yarısı bir çık şöyle Bişkek'te ya da Cihalabat'ta küçük şehirlerde de bir gezdiğin zaman insanlar birbirlerini parçalıyorlar sokaklarda.
Evet.
Son bir anekdotla bitirelim.
Lütfen.
Kırgızlar şeyle çok övünürler. Tabii Çingiz Aytmatov'dan bahsedemedik ki.
Abi başka program, bir sonraki programda konuşalım.
Tamam eyvallah.
Bir program daha konuşalım.
Eyvallah. Şimdi Büyük İskender Hindistan'a inmeden önce kuzeyde son nokta olarak doğuda, kuzeydoğuda Kırgızistan'ın Cihalabat'taki ceviz ormanlarına geliyor.
Ben de onu soracaktım. Ceviz
dünyada,
ağacı ticareti.
Dünyada ceviz varlığı, ceviz ağacı tek tek yetişir. Orman halinde bir araya gelmez. Fakat Tian Shan'ın bu Tanrı Dağları'nın Kırgızistan'da güney bölgesinde cevizin ormanı var İbrahim'ciğim. Tek UNESCO koruması altında zaten. İçeri girdiğin zaman ormanlardan içine ayakların altında o ceviz kokusunu bilirsin ceviz evet. Kokusu. Ayakların altında çatı çatı cevizler kuruluyor. Muazzam bir ceviz kokusu. Çok değişik bir orman varlığı söz konusu. Büyük İskender buraya geliyor. Kış günü. Kış vakti gelmişler. Avlak hayvanını bulamıyorlar fazla. Ordusunu besleyecek kadar. Bir kış orada ceviz yiyorlar. Ceviz yağı çıkarıyorlar. Ondan sonra bir kış orada hayatta kalmışlar. Hindistan seferini o baharda iniyor. Kırgızlar bunu anlatırlar. Bir
gururlanırlar. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yani Kırgızistan deyince hakikaten akla gelen isimlerden bir tanesi de Cengiz Aytmatov. Onu inşallah bir sonraki programımızda konuşuruz, değerlendiririz. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda kıymetli Okay Tirakioğlu ile beraber Orta Asya'yı konuştuk. İnşallah bir sonraki programımızda da Orta Asya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.